Dolce Velle. Olaylar ve yankılar.
Deutsche Welle Türkçe'nin yayınına Olaylar ve Yankılar programına hoş geldiniz. Mikrofonda Gezal Acar. Ukrayna krizinde tarafları bir masada toplamak için günlerdir beklenen dörtlü görüşme kapsamında Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Rusya ve Ukrayna'dan yetkililer Cenevre'de bir araya geldi. Rusya, Ukrayna'daki geçici yönetimi tanımadığını açıklamıştı. Bugünkü görüşmeyle taraflar ilk resmi temaslarını gerçekleştirmiş oldu. Zirveden kısa süre önce Rusya Devlet Başkanı Putin televizyonda soruları cevapladı. Ülkesinin Ukrayna'ya müdahale ettiği yönündeki iddiaların saçma olduğunu savundu. Putin, Mart ayında referandumun özgürce gerçekleşebilmesi için Kırım'a asker konuşlandırdığına dikkat çekti. Ukrayna'ya da doğalgaz borcunu ödemesi için bir aylık mühlet tanındığını açıkladı. Ukrayna krizinde gündem yoğun, biz de yayınımıza bölgeden gelişmelerle başlayacağız. Aynı zamanda konunun Alman basınına nasıl yansıdığına da yer vereceğiz. Dünya İklim Konseyi son raporunda atmosferdeki ısınmanın ne denli arttığına dikkat çekmeye çalışmıştım. Rapor dikkate alınıyor mu? Ülkelerin herhangi bir girişimi var mı? Almanya'nın var. Ayrıntılar ve daha fazlası bugün yer vereceğimiz konular arasında. Deutsche Welle Türkçe'nin yayını başlıyor. Önce dünyadan önemli gelişmelerin derlendiği haber turumuzda sıra ve mikrofon Tuncay Yıldırım'da.
Deutsche Welle Haberler.
Ukrayna krizine çözüm bulabilmek amacıyla düzenlenen dörtlü zirve bugün Cenevre'de başladı. Zirveye Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Ukrayna ve Avrupa Birliği'nden üst düzey yöneticiler katılıyor. Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuyla ilgili emellerinden vazgeçmesi karşılığında ülkedeki Rus azınlığın hassasiyetlerine özen gösterileceğini taahhüt etti. Öte yandan Ukrayna'nın doğu bölgesinin Rusya'ya bağlanması için ayaklanan göstericilerin silahlı eylemlere giriştikleri bildirildi. Çok sayıda kişinin askeri bölgeye saldırıda bulunduğu açıklanırken Ukrayna kaynakları çıkan olaylarda 3 eylemcinin vurularak öldürüldüğünü bildirdiler. 13 kişi yaralanırken 63 kişi de gözaltına alındı. Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Geun-hye, önceki gün 475 yolcusuyla batan vapurda arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Vapurun battığı bölgede incelemelerde bulunan Devlet Başkanı Hay, soğuk nedeniyle canlı yolculara ulaşma umudunun azaldığını bildirdi. Vapurda çoğunluğu çocuk, 290 yolcu kayıp, 197 yolcu ise kurtarıldı. Vapurun batma nedeni henüz bilinmiyor. Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri başladı. Yeniden aday olan 77 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdülaziz Bouteflika, ilerleyen yaşı ve sağlık sorunlarına rağmen seçimin favorisi olarak görülüyor. 1999'da askeri darbeden sonra seçimle iş başına gelen Bouteflika, 5 rakibinden eski başbakan Ali Benflis'in de seçilme şansı var. Cezayir'de 23 milyon seçmen bulunuyor. Hindistan'da 815 milyon seçmenin katılımıyla gerçekleştirilen rekor düzeydeki seçimlerde önemli bir aşamaya gelindi. Perşembe günü 166 milyon seçmenin parlamentoda görev yapacak milletvekillerini belirleyeceği bildirildi. Böylece 543 seçim bölgesinden 121'inde seçimler tamamlanmış olacak. Sandıklar 16 Mayıs'ta açılacak. Nijerya'da kaçırılan 120'den fazla kız öğrenciden haber alınamıyor. Kaçırılan kızların aileleri çocuklarının tamamının önceki gece serbest bırakıldığına dair haberleri yalanladılar. Nijerya, 15 ila 18 yaşlarındaki öğrencilerin bulunmasına yardımcı olacaklara 300 bin dolar ödül verileceğini duyurdu. Almanya'da uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2009 yılından itibaren ilk kez artış gösterdi. Ülkede geçtiğimiz yıl toplam 1002 kişi uyuşturucu nedeniyle ölürken bu sayı bir önceki yıla oranla %6 oranında artış anlamına geliyor. Uzmanlar en fazla ölüme ekstazi türü uyuşturucuların neden olduğunu bildiriyorlar. Almanya'nın önde gelen deniz taşımacılığı şirketi Hapag-Lloyd, Şilili rakibi CSAV ile ortaklık anlaşması imzaladı. Hamburg'da gerçekleştirilen imza töreninde yapılan açıklamada iki şirketin filolarını birleştirmesiyle dünyanın dördüncü büyük animatör şirketinin kurulduğu bildirildi. 200 gemiyle yıllık 9 milyar euro civarında ciro hedefleniyor.
Teşekkürler Tuncay Yıldırım. Avrupa ve dünyadaki gelişmeleri internet sayfamız üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için herhangi bir arama motoruna DW Türkçe yazmanız yeterli. Ya da Deutsche Welle Türkçe'yi Facebook ve Twitter üzerinden de takip ederek haberlerimize ulaşabilirsiniz.
Deutsche Welle.
Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarıyla Avrupa Birliği Dış Politika Temsilcisi Catherine Ashton, Ukrayna krizini görüşmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Hedef, krize diplomatik yolla barışçıl çözüm bulabilmek. İlk açıklamalara göre krizin çözümüne yönelik aşama kaydedilemesi durumunda Rusya'ya daha ağır yaptırımlar uygulanması gündemde. Avrupa Parlamentosu, askeri teçhizat ve teknoloji ürünlerine yönelik ambargo uygulanmasını talep ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise zirve öncesi yaptığı açıklamada gerginlikten Kiev'i sorumlu tuttu. Ukrayna'nın doğusunda başlatılan operasyonu suç olarak nitelendirdi. Zirve öncesi yaşananlar sıradaki haberimizde.
Zirve öncesi bir yandan Avrupa Birliği ile Avrupa Parlamentosu, diğer yandan da Amerika Birleşik Devletleri ve NATO, Rusya ile Ukrayna'yı barışçıl bir çözüm için ikna etmeye çalıştı. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Rusya'ya çağrıda bulunarak Ukrayna'yı istikrarsızlığa sürüklemekten vazgeçmesini ve krizin çözümüne katkıda bulunmasını istedi. Rasmussen, 28 NATO ülkesinin temsilcileriyle düzenlenen toplantı sonrasında askeri önlemlerle ortak savunma stratejisi geliştirme konusunda karara vardıklarını söyledi. NATO alınan karar doğrultusunda bölgeye kara, hava ve deniz kuvvetlerinden birlikler konuşlandıracak. Ancak Rusya'ya karşı caydırıcı önlemlerin sadece askeri olmayacağı, ekonomik alanda da benzer zorlamalara gidileceğini Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu komiseri Stefan Füle dile getirmişti. Cenevre'deki diplomatik temaslardan sonuç alınması umut edilirken, öte yandan gerginliği artırmaya çalışanlar da var. Avrupa Parlamentosu'nun Alman Hür Demokrat Partili Milletvekili Alexander Graf Lambsdorff, son zamanlarda artan savaş çığırtkanlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek şöyle konuşuyor.
Soğuk savaşın en karanlık dönemlerinde bile Moskova ile diyalog vardı. O yüzden Moskova'ya tüm kapıları kapatmamalıyız. Görüşmelerden umutluyum. Eğer yaptırım kararı çıkarsa doğal karşılamak lazım. Rusya ile konuşmak şart. Çünkü Avrupa'da barış olacaksa bu Rusya'ya rağmen değil, Rusya ile birlikte mümkün olur.
Graf Lambsdorff, Rusya ile diyalogdan vazgeçilmemeli şeklinde çağrı yaparken, yine Avrupa Parlamentosu'nun Yeşiller Milletvekili Rebecca Harms, Ukrayna'nın da kaderiyle baş başa bırakılmaması gerektiğine işaret ediyor.
Bir yanda Moskova'dan gelen büyük güç, diğer yanda da Avrupalıların deneyimsiz Kiev hükümetine yönelik kararsızlığı Ukrayna'nın doğusundaki halkı zorluyor. Biz bu insanların karar vermesini zorlaştırdık.
Avrupa Parlamentosu'nda az sayıda da olsa Rusya'yı destekleyen politikacılar da var. Bunlardan biri de İngiliz milliyetçi muhafazakar Andrew Bronze. Avrupa Birliği'ni Ukrayna'nın iç işlerine müdahale etmekle suçlayan Bronze'a göre Ukrayna'daki gerginliğin nedeni Avrupa. Ancak Avrupa'da hakim olan görüş, krizin büyümesinde Rusya'nın etkisinin olduğu yönünde. Nitekim Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Alman Hristiyan Demokrat Elmar Brok, Rusya'yı dörtlü zirvede yapıcı olmaya davet ediyor. Brok şöyle konuşuyor.
Benim kanaatim, eğer Cenevre'den bir sonuç çıkmazsa Rusya onlarca yıl barış ortamı sağlayan uluslararası anlaşmaları çiğnemiş olur diyebiliriz. Bu yüzden konu Ukrayna'yı da aşar. Söz konusu Avrupa'da barışın inşasıdır. Bu böyle bilinmelidir ve biz de bunu bu şekilde uygulamalıyız.
Deutsche Welle Alman basını.
Olaylar ve yankılarda sıra Alman basında öne çıkan konularda. Tüm Avrupa gibi Almanya'da da Ukrayna krizine odaklanmış durumda basın. Basında tüm gelişmeler geniş yer buluyor. Büyük küçük tüm gazetelerde bugün ağırlıklı olarak Rusya Devlet Başkanı Putin'in krizdeki rolü ve NATO'nun tutumuna ilişkin yorumlar yer alıyor. Öne çıkan yorum ve analizleri Deutsche Welle Türkçe editörü Ercan Coşkun'la konuşacağız. Ercan, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi NATO'yu eleştiren bir yoruma yer veriyor ve NATO'nun kış uykusundan uyanmak için zamana ihtiyacı vardı, kullandı. Ancak şimdi Ukrayna'nın doğu sınırında bayrağını çekmeli ifadesi yer alıyor. Ayrıntıları senden alalım.
Gezal gazete okuyucularına önce NATO'nun varlık amacını açıklamakla başlıyor değerlendirmesine. NATO'nun öncelikli hedefinin Avrupa barışı olduğuna dikkat çekiliyor. Soğuk Savaş döneminin ardından NATO'nun da varlık amacının kaybolduğu, batılı ülkelerin terörizmle mücadele kapsamında farklı bölgelere yoğunlaştığı belirtiliyor. Ve Doğu Avrupalı yeni NATO üyelerinin özgürlük, egemenlik ve toprak bütünlüğü konusundaki endişelerinin Kırım kriziyle paranoyadan ibaret olmadığı anlaşıldı deniyor. NATO'nun kış uykusundan uyanması gerektiği, varlık amacı olan tehditlerin tekrar ortaya çıkmasına izin vermemesi gerektiği, bu konuda hazırlıksız olduğu ifade ediliyor. NATO'nun doğu sınırında varlığını göstermesi gerektiği, bunun da bölgeye birkaç gemi, uçak ya da asker göndermekle olmayacağı belirtiliyor. Değerlendirmede dikkat çeken ifade şu: NATO bir kez ateş açmak yerine bin kez konuşmayı tercih ediyor. Sorun tam da burada başlıyor çünkü NATO'nun bu yaklaşımını Putin de çok iyi biliyor şeklinde bir yorum yapıyor Frankfurter Allgemeine gazetesi.
Evet, konuya dair hemen her gazete bir değerlendirme yapıyor. Göze çarpanlardan biri de Wetzlarer Neue Zeitung gazetesi. Değerlendirmede yine Putin ve diktatör sözcükleri yan yana getiriliyor Ercan.
Gezal gazetede çok çarpıcı ifadeler var. Üst bedeni çıplak haldeki pozlarını göstermekten hoşlanan küçük diktatör ifadesi kullanılmış Putin için. Malum Putin'in spor yaparken basına yansıyan pozları var. İşte bu pozlara atıfla Putin'in son gelişmelerle sadece zenginliğini ve büyüklüğünü göstermeye çalışmakla kalmadığını, aynı zamanda geçmişte olduğu gibi demokratik batıya karşı durma eğiliminde olduğunu ortaya koyduğu ifadelerine yer veriliyor gazetede. Putin'in yeni bir soğuk savaş dönemi başlatacağı ve bundan en çok da Avrupa'nın zarar göreceği değerlendirmesi yapılıyor gazetede.
Ukrayna krizinde Putin'in rolüne dair birçok değerlendirme var. Rusya'yı savaş yanlısı olarak gösterenler ve daha birçok farklı senaryoya yer veriliyor. Olası bir senaryoya da Handelsblatt gazetesinde yer veriliyor. Ercan, gazete nasıl bir değerlendirme yapıyor?
Gazete Kırım'da çoğunluğu Ruslar oluşturduğu için yarımadanın Rusya'ya bağlanabildiğini ancak benzer bir senaryonun Ukrayna'nın doğusunda mümkün olamayacağına dikkat çekiyor. Ukrayna'nın doğu kentlerinde çoğunluğun Kiev'e karşı daha fazla yetki elde etmek istediği ancak Rusya'ya da bağlanmak istemedikleri yazılıyor gazetede. Handelsblatt gazetesine göre Ukrayna için çözümün yolu geçici devlet başkanı Alexander Turchinov'un da dile getirdiği ülkenin federasyona dönüşeceği referandumdan geçiyor ki belirli sebeplerden Moskova'nın da bundan yana olduğuna dikkat çekiliyor. Gazete Ukrayna krizine yönelik de bir hatırlatma yapıyor. O da Ukrayna'nın şimdiki sınırlarının hala hükmünü koruduğu yanılsamasına kapılınmaması gerektiği Gezal.
Teşekkürler Ercan Coşkun. Alman basınını ve Batı ile Rusya arasında gerilime yol açan Ukrayna krizine yönelik tüm gelişmeleri internet sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Adresimiz dwturkce.com. Ekonomi. Olaylar ve yankılarda ekonomi var sırada. Değerli dinleyenler, Avrupa Birliği büyüme hızındaki tıkanıklığı atlatmak ve istihdam yaratmak için sanayi sektörüne ağırlık vermeyi kararlaştırmıştı. Avrupa sanayinin teşviki kulağa çok çarpıcı gelmese de 28'ler Avrupası daha fazla katma değer yaratmak ve %12'yi bulan işsizlik oranını azaltmak için sanayi üretimin artmasından medet umuyor.
Ukrayna krizi olmasaydı son Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları zirvesinin ağırlıklı konusu endüstri politikası olacaktı. Avrupa Birliği Komisyonu sanayi sektörünün teşviki için öngördüğü adımları Avrupa Sanayinin Yeniden Doğuşu başlıklı bir raporla liderlerin onayına sundu. Brüksel'deki diplomatlar Avrupa'daki ekonomik krizin atlatılmasında imalat sanayi kilit rol üstleneceğinden sanayi politikasının önemini koruduğunu belirtiyorlar. Avrupa Birliği Komisyonu'nun sanayiden sorumlu İtalyan üyesi Antonio Tajani de sanayi sektörünün yeniden canlandırılması gerektiğini söylüyor. Sanayinin Avrupa Birliği yurt içi gelirindeki payı 2013 yılında %15'i bulmaktaydı. Komisyon 2020 yılına kadar bu oranın %20'ye çıkması gerektiği görüşünde.
Hizmetler sektörüne, araştırmaya ya da bankalara karşı değilim. Hedefimiz büyüme ve istihdam yaratmak suretiyle Avrupalılara yardım etmek olmalı. Küçük ve orta ölçekli işletmeler de dahil olmak üzere sanayi olmadan bu yükün altından kalkamayız.
Sanayi sektörünün gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı Almanya'da %22'yi buluyor. Bu oran Avrupa Birliği ortalamasının bir hayli üzerinde. Alman Hristiyan Demokrat Birlik Partili Avrupa Milletvekili Herbert Reul, sanayi sektörünü ihmal ettikleri gerekçesiyle Avrupa Birliği ülkelerini eleştiriyor.
Münferit Avrupa ülkeleri sanayisizlikte karar kıldı. İngiltere hizmetler sektörü ve finans branşı üzerinden geleceği yönetebileceğine inandı. Bu ülkeler hata yaptıklarını şimdi anladı. Enerji politikasını Avrupa düzeyinde düşüncesizce iklim politikasına indirgedik. Ama enerji politikası sadece iklim politikası değildir.
Herbert Reul, dünyanın diğer bölgelerinde sanayi sektörünün payının daha büyük olduğunu ve Avrupa'nın geriye düşmesinden endişe duyduğunu belirtiyor.
Avrupa'da çıkarılan bütün yasaların sanayi sektörünü büyütme hedefine uygun olup olmadığı araştırılmalı ve sanayiyi frenleyen uygulamalardan kaçınılmalı. Bir yandan ille de sanayi deyip, diğer yandan bu sektöre ek yükler getirmek olmaz.
Tüketicinin ve iklimin korunmasına öncelik tanıyan Avrupa milletvekilleri bu görüşü paylaşmıyor. Komisyon Başkanı José Manuel Barroso, orta yolun bulunmasına çalışıyor. Barroso, iklimin uzun vadede korunmasının yalnızca modern sanayi tesisleriyle mümkün olabileceğini belirtiyor ve ekliyor.
Birçok kural ve yönetmelik yüzünden gelişmesine engel çıkarılan işletmelere kolaylık göstermeliyiz.
Avrupa Birliği ülkelerinin iddialı iklimi koruma hedeflerini tutturması da kolay olmayacak. Komisyon 2030 yılına kadar karbondioksit emisyonunun %40 oranında azaltılmasını, ısı ve elektrik üretimindeki yenilenebilir enerji payının da %27'ye çıkartılmasını önermişti. Aralarında Polonya'nın da bulunduğu bazı üyeler bu hedefin aşırı ölçüde azimli olduğunu ve milli sanayiye zarar vereceğini savunuyor. Avrupa sanayinin canlandırılmasında düzenleme ve yönetmeliklerin sayısı azaltılırken aynı zamanda mali teşvikler de uygulanacak. Bölgesel Kalkınma Fonu'nun tarımdan sanayiye kaydırılması, ulaşım altyapısıyla internet ağının genişletilmesi planlanıyor.
Deutsche Welle.
Değerli dinleyenler, Dünya İklim Konseyi'nin son raporu atmosferdeki ısınmanın hızla devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar iklimin ısınmasının yol açacağı olumsuz gelişmeler karşısında uyarıyor ve zaman kaybetmeden karşı önlemler alınmasını tavsiye ediyor. Alman hükümeti iddialı, ülkenin iklim korunmasında dünyaya örnek teşkil edebileceği belirtiliyor.
Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, Almanya'nın karbondioksit emisyonuyla mücadelede öncülük rolünü üstlendiğini ve iklimin korunmasında azimli hedefler koyduğunu duyurdu. Berlin Teknik Üniversitesi'ndeki İklim Konseyi buluşmasında konuşan Gabriel, ne kadar iddialı olduklarını şöyle dile getirdi.
Almanya son derece iddialı iklim hedefleri benimsedi. 2050 yılına kadar sera gazlarını 1990 yılına kıyasla %80 ila %95 oranında azaltacağız. Küresel ısınmayı 2 dereceyle sınırlamak için buna mecburuz. 2050 yılına kadar enerji ihtiyacımızın %60'ını, elektrik sarfiyatımızın ise %80'ini yenilenebilir enerjilerle karşılayacağız. Aynı zamanda enerji dönüşümünün başlıca unsurlarından biri olan enerji verimliliğine de büyük önem atfediyoruz.
Almanya Ekonomi Bakanı, Almanya'nın bu alanda başka ülkeler tarafından örnek alınabileceğini de belirttiği konuşmasını şöyle sürdürdü.
Almanya'nın enerji dönüşümünde büyük başarı kazandığını söyleyebilirim. Çünkü yenilenebilir enerjileri ilkellikten kurtarıp en modern teknolojiler arasına soktuk. 2000 yılında Almanya elektriğin sadece %6'sını çevre dostu enerjilerden elde ediyordu. Günümüzde bu oran %25'i buluyor. Aynı zamanda yeşil teknolojilerin teşvikinde de kaydedilen gelişmeye ayak uydurmak zorundayız.
Enerjinin aşırı oranda pahalanmamasına da özen göstermek zorunda olduklarını kaydeden Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, sanayi rekabet açısından enerji maliyetinin en az ücretler kadar önemli olduğunu ve üretim maliyetinde enerji payının %60, ücretlerin ise %20 dolayında seyrettiğini sözlerine ekledi. Ekonomi Bakanı Avrupa'da enerjinin Amerika Birleşik Devletleri'ne göre birkaç kat pahalı olduğunu ve enerji yoğun üretimin Avrupa'dan çekilmesine meydan verilmemesi gerektiğini vurguladığı konuşmasında, çevre koruma standartlarının düşük olduğu ülkelerin maliyet avantajı yakaladığına vurgu yaparak, bu gelişme iklimin korunmasına katkıda bulunmaz. Dolayısıyla bütün ülkeler için bağlayıcı bir iklim antlaşmasına ihtiyacımız var, dedi. Uzmanlar atmosferdeki ısınmanın 2 derecelik hedefin üzerine çıkmasının ekonomik büyümeyi de sekteye uğratacağını, derhal harekete geçilmesi durumundaysa büyüme hızı kaybının sınırlı kalacağını belirtiyorlar. Almanya Ekonomi Bakanı da gelecek nesillerin refah düzeyini garanti altına alabilmek açısından sera gazı emisyonunun yüksek miktarda azaltılması gerektiğini ve Almanya'nın bu alanda yol gösterici olabileceğini ifade etti.
If Germany can show the world that this is possible,
Almanya bunun mümkün olduğunu bütün dünyaya gösterebildiği takdirde ülkemizin küresel emisyonun azaltılmasına yapacağı cüzi katkı bile iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunmak isteyen ülkelere örnek teşkil edecektir.
Berlin'deki İklim Konseyi buluşmasında kömürle çalışan termik santrallerin atmosfere büyük zarar verdiği ve enerji dönüşümünde öncülük rolünü üstlenen Almanya'da kömür sarfiyatının artmasının büyük bir çelişki oluşturduğu da dile getirildi.
Deutsche Welle.
Kadına yönelik şiddet gelişmiş ülkelerde de bir sorun olmayı sürdürüyor değerli dinleyenler. Son araştırmalara göre Almanya'da her 3 kadından biri şiddete maruz kalıyor. Ülkede geçen yıl şiddet mağduru kadınlara yardım etmek amacıyla yeni bir danışma hattı hizmete girdi. Hattın çalışanları günde ortalama yaklaşık 150 kadınla görüşme yaptıklarını söylüyor.
Almanya Federal Aile Bakanı Manuela Schwesig'in verdiği bilgilere göre geçen yıl hizmete giren şiddete uğrayan kadınlara yönelik ücretsiz danışma hattı şu ana kadar 12 bin kadın tarafından kullanıldı. Almanya'da şiddet mağduru bütün kadınların bu hattı arayarak yardım isteyebileceğini söyleyen bakan, danışma hattının güvenilir, ücretsiz ve 24 saat boyunca erişime açık olduğunu vurguluyor. Hattı arayanlar arasında fiziksel şiddetten zorla evlendirilmeye, tacizden insan ticaretine kadar geniş bir alanda şiddete maruz kalan kadınlar bulunuyor. Avrupa Temel Haklar Ajansı'nın kısa bir süre önce yürüttüğü bir araştırmaya göre Almanya'da her 3 kadından biri şiddet görüyor. Ücretsiz danışma hattının telefon numaraları Almanya'da kamuya açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında göze çarpacak yerlerde asılı durumda. Ayrıca danışmanlık hizmetine internetten ulaşmak da mümkün. Psikolog Heike Kaiser Kell, internetten bilgi edinmenin birçok kadın için en kolay yol olduğunu söylüyor.
Kimliklerini açıklamak zorunda kalmıyorlar. Zira bazı durumlar kadınlar açısından o kadar utanç verici oluyor ki sadece internette danışmanlarla konuşma cesaretine sahip oluyorlar.
Danışma hattının bir çalışanı yaptığı işin prensiplerini daima kulak vermek, mağdur kadınlara yardıma hazır olmak şeklinde açıklıyor. Hat 4 mesai uygulamasıyla 24 saat ulaşılabilir durumda. Pedagoji, sosyal çalışmalar, psikoloji eğitimi almış olan çalışanların çoğunun şiddet mağduru kadınlara yardım konusunda iş tecrübesi de bulunuyor. Danışma hattının hedef kitlesi arasında göçmen kökenli kadınlar da yer alıyor. Göçmen kökenli kadınların Almanya'da daha sık şiddete uğradığını söyleyen danışmanlardan Petra Zöhting, onlara yardım edebilmek için çalışanların bir kısmının da göçmen kökenliler arasından seçildiğini ifade ediyor.
Wir können beim Hilfetelefon innerhalb von 60 Sekunden
bir dakika içerisinde bir tercümanı telefon görüşmesine dahil edebiliyoruz. Bu hizmeti tam 15 dilde veriyoruz.
Şu ana kadar yabancı dilde yapılan görüşmelerin çoğunun Türkçe veya Lehçe olduğunu söyleyen Zöhting, danışma hizmetinin Arapça, Rusça, İngilizce hatta Vietnamca verilebildiğini belirtiyor. Ayrıca internet sitesi de 5 dilde hazırlanmış. 0800'lü bu hat 6 Mart 2013'te hizmete girdi. Hizmete girdikten sonraki yarım saat içerisinde telefon tam 20 kez çalmış. O günden bu yana günde yaklaşık 150 kadınla görüşme yapılıyor.
Deutsche Welle.
Almanların özellikle yurt dışına tatile çıktıklarında
Arayıp da bulamadıkları ne bira, ne sosis, ne de patates. Onların tek aradığı şey Alman ekmeği değerli dinleyenler. Haksız da sayılmazlar. Almanya'da son yapılan bir araştırmada bölgelere göre değişim gösteren 3000'in üzerinde ekmek çeşidi saptandı. İş böyle olunca Alman fırıncılar da ekmeklerinin dünya kültür mirası olarak kabul edilmesi için kolları sıvadı.
Almanlar tatil dönemlerinde Güney Avrupa ülkelerinde yedikleri beyaz ekmekten bıkmış olarak ülkelerine döndüklerinde hemen kendi ekmeklerini aramaya başlıyorlar. Ama genelde geleneksel fırınlara değil ucuz dükkanlara, süpermarketlere koşuyorlar. İşte bu ucuz ekmek üreten işletmeler Almanya'nın geleneksel fırıncılarını zor durumda bıraktı. Bu gelişmelerin sonucunda Almanya'da her yıl 300 ila 500 fırın iflas bayrağını çekiyor. Geleneksel yoldan üretim yapan Alman fırıncılar ucuz üretim firmalarıyla başa çıkabilmek için ürünlerini koruma altına almayı kararlaştırdı. Onun için de hem ürünlerini hem de Almanya'daki ekmek çeşitliliğini Birleşmiş Milletler'e bağlı UNESCO nezdinde Dünya Kültür Mirası olarak tescil ettirmeye çalışıyorlar. Alman Fırıncılık Meslek Merkez Birliği Başkanı Peter Becker, Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada şunları söylüyor.
Hedefimiz Almanya'daki ekmek çeşitliliğini, zenginliğini koruma altına almaktır. Çünkü olağanüstü bir zenginlik bu. Dünya çapında hiçbir ülkede bizim Almanya'da sahip olduğumuz ekmek çeşitliliği yok.
UNESCO'nun somut olmayan diye anılan kültür mirasları arasında ülkelerin dansları, gelenekleri ve el sanatları da bulunuyor. UNESCO bu kapsamda ülkelerin kültürel ve geleneksel birikimlerini koruma altına alıyor. Almanya, UNESCO'nun somut olmayan kültür mirasının korunması anlaşmasına 2013 yılında dahil oldu. Almanya hem ekmek çeşitlerini hem de bakteriler aracılığıyla tedavi yöntemlerini Nisan ayında öneri olarak UNESCO'nun kültürel miras listesine göndermek istiyor. UNESCO sözcülerinden Dieter Offenhäuser, Alman fırıncıların başarılı olma şansının yüksek olduğunu vurguluyor ve ekliyor.
Alman ekmeğinin mükemmel ve yurt dışında da çok iyi bir üne sahip olduğu dünya çapında, örneğin Hindistan'da bile kaliteli fırıncıların kendilerini German Bakery olarak adlandırmalarından da belli oluyor. Bu açıdan Alman ekmeğinin birçoklarına göre değerli olduğu aşikar. Ancak fırıncıların Almanya'yı temsil etme ve somut olmayan dünya kültürel mirasına dahil olma konusunda Almanya'daki diğer birçok gelenek ve göreneği temsil eden zanaatkar derneklerinden daha fazla hakkı olup olmadığı tartışmalı bir konu olarak kalıyor.
Deutsche Welle.
Avrupa ve dünyadaki gelişmelere yer verdiğimiz olaylar ve yankılar burada sona eriyor. Yarın haftanın son programıyla yeniden sizlerle olacağız. Mikrofonda ben Gezal Acer. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.
The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall.